Bölüm 41, sayfa 389. Higgins telefonu kapatacağını hissettirmiş Drus'a. Asıl oyunun bundan sonra başlayacağına emindi. Tabi şayet yanılmıyorsa. Yanılmadığını da anlamakta gecikmedi. Durun bir dakika, dedi Dunayev. Evet, ne var? Sanırım artık birbirimize daha fazla söyleyeceğimiz bir şey kalmadı. Hala dayımın nerede olduğunu öğrenmek istiyor musunuz? Olabilir ama size bir pound bile ödemeyeceğimi bilmenizi isterim. O büyük adada oturuyor, dedi albay. Sonra da kısık bir sesle tam adresi söyledi. Thomas Higgins bunun kesin bir tuzak olduğunu o zaman anladı. Şimdi bu sürpriz gelişmenin muhakemesini yapmak zorundaydı. Teşekkür bile etmeden telefonu kapattı. Neslihan yaşlı adamın dalgın yüz ifadesine bakarak önemli bir telefon muydu diye sordu. Higgins fazla izahata lüzum görmeden hayır dedi. Sonra kızın gözlerinin içine bakarak yumuşacık bir sesle mırıldandı. Nerede kalmıştık? Yazacağınız roman için geçen asrın başındaki Osmanlı toplumu hakkındaki araştırmalarınızda. Evet, çok doğru. Benim için seçeceğim yer çok önemli. Özellikle sizi götürmemi istediğiniz bir yer var mı? Evet, büyük adayı görmek istiyorum. Genç kız biraz afallayarak yaşlı adama baktı. Büyük adayı mı? Evet, niye şaşırdınız? Şey, bilmem ki. İnanın orayı ben de fazla tanımam. Adalara çok az gitmişimdir. Higgins hiç oralı olmayarak sırıttı. Fena mı, dedi. Büyük adayı birlikte tanırız. Thomas Higgins bunun bir tuzak olduğundan ve arkasında mitin bulunduğundan emindi artık. Ama bu kesinlikle bir sorun teşkil etmiyordu. Henüz bulunduğu memleketin yasalara indiğinde bir suçlu değildi o. Ve bundan sonra da bir suç işlemeyecekti. Şu halde şartların bütün kötülüğüne rağmen endişelenecek bir yanı yoktu. Üstelik büyük aşkı Leonora'nın da izini bulmuştu artık. Vasily Kirilenko'nun canı cehennemeydi. Onunla gerilecek bir hesabı yoktu. Telefonu kapatan Sergey Dunayev tutulduğu gizli mit evinde endişeli nazarlarla Erol'e dönüp baktı. ''Tamam mı şimdi?'' diye homurdandı. ''Yani bu telefon şimdi onu rahatlatacak mı? Bir tuzak olduğunu anlamadığını mı sanıyorsunuz? O kurt gibi biri.'' Genç ajan tebessümle karşılık verdi. ''Tuzak falan kurmuyoruz, albay. Yaşlı fakat aşık bir kurta yardım ediyoruz. İstediğiyle onlarının bilmediği adresi değil miydi? İşte biz de onu kendisine verdik.'' Sergey Dunayev huzursuz yerinde kıpırdandı. Doğru yaptığınızda emin misiniz? Ya niyeti başkaysa? Ya sizin düşündüğünüz gibi Leonora'nın peşinde değilse o zaman ne olacak? Erol dalgın bir şekilde başını kaşıdı. Benim için gerçek bir hezimet, diye mırıldandı. Albay bu durumdan hoşlanmamıştı. Artık serbest miyim, diye sordu. Sadece bizim geçici bir süre konuğumuzdunuz. Tabii serbestsiniz. İşime dönebilir miyim? Şayet arzu ediyorsanız dönebilirsiniz. Yardımlarınız için de size teşekkür ederiz. Ama ihtiyatlı olmanızı tavsiye ederim. Hatta dilerseniz sizi bir süre korumaya da alabiliriz. Albayın hafifçe yüzü sarardı. Dayımın bir şey yapacağından mı endişe ediyorsunuz? Kaçmaya çalışıyorlar. Artık sizinle uğraşacağını sanmam. Ama eski bir istihbaratçının ne yapacağı yine de belli olmaz. Erol, dün gece büyük adadan gelen raporların muhtevasını ona açıklayamazdı. Bu uyarı şimdilik yeterliydi. Dunayev bir müddet düşündü. Sonra ürkek bir sesle mırıldandı. Evime dönmek istiyorum, lütfen, dedi. Thomas Higgins'ın Conrad Oteli'ne yerleştiği günün gecesi büyük adada dondurucu bir soğuk vardı. Mitin çamlar arasına yerleşen takip memurları kuzeyden gelen rüzgarlar altında titreşirken bakışlarını da hala ışıkları yanan köşkten ayırmıyorlardı. Memur Turgut yanındaki arkadaşı Zeki'ye dönerek sordu. Saat kaç? 11:05 var. Şu soğuğa bak be, böyle giderse bokumuz donacak. Bizimkiler yanılmış olmasın. Bunların bir yere gitmeye niyetleri yok galiba. Kes zırlamayı da sen işine devam et, diye humurdandı Zeki. İyi de son vapur da gitti. Kaçacaklarsa adayı neyle terk edecekler? Motorları olduğunu unutuyorsun galiba. Unutmuyorum ama Erol Bey tekneyi kullanan Salih Reis'i perişan etmiş. Herifi bugün uzaktan gördüm. Burnu sargılar içinde. Yüzü gözü şişmiş. O haliyle hiçbir işe yaramaz. Orasını bilemem artık. Bize verilen talimat mukayyet olmamız. Bu gece firara teşebbüs edeceklerini tahmin ediyoruz. Turgut hala pek ihtimal vermiyordu. Denizden gelen rüzgarın uğultusuna kulak verdi bir süre. Sonra isteksizce omuz silkti. Nöbet sırasında sigara içmeleri de yasaklanmıştı. Canı bir sigara çekti ama içemeyeceğini bildiği için üşüyen ellerini ısıtmak için yeniden paltosunu ceplerine soktu. Saat tam 11:00'de köşkün ışıkları söndü. Zeki homurdandı. Işıklar söndü. Arkadaşlara haber ver, hazır olsunlar. Turgut isteksizce cebindeki seyyar telsize uzandı. Ama o köşk sakinlerinin kaçmaya değil sıcak yataklarına çekileceklerini düşünüyordu hala. Aynı anda ise karanlığa gömülen köşkün geniş oturma odasında karı koca sessiz fakat yıpratıcı bir bekleyişe geçmişlerdi. Kaçmaya hazırdılar fakat tek kelime etmeden büyük çini sobada ağır ağır ve çatırtılarla inen son kütüğün verdiği sıcaklığı paylaşıyorlardı. Yanlarına sadece küçük bir valiz almışlardı. İçinde yeterince yabancı para ve çeşitli pasaportları vardı. Saat 11'i çeyrek geçiyordu. Salih reisle tam saat 2'de buluşacaklardı. Sessizliği ilk bozan Leonara oldu. Vasili diye sordu zor duyulan bir sesle. Sanki evin içinde konuşmalarını duyacak biri varmışçasına. Evet. Salih reise güveniyor musun? Acaba gelecek midir? Kuşkun olmasın mutlaka gelecektir. Ya ihanet ederse, ya son anda korkup gelmekten vazgeçerse? 14 senedir tanıyorum, ihanet etmez. Ama kaçışımızdaki anormalliği herhalde hissetmiştir. Zaten yıllardan beri bizim gerçek kimliklerimizin dışında burada bir dolaplar çevirdiğimizi ve saklandığımızı biliyor. Ayrıca ona iyi para veriyoruz. Doğru, ama iş şimdi rayından çıktı. Biz firar ettikten sonra polisin yapacağı tahkikattan korkabilir. Gönlünü ferah tut, reis konuşmayacaktır. Umarım öyle olur diye geçirdi aklından Leonora. Ama artık kimseye güvenemiyordu. Sustu yeniden. Karısının huzursuzluğunu sezen general fısıldadı. Endişelenmene mahal yok. Ajan Erol hakkındaki şüphelerimi teyit eden bilgileri de zaten Salih Reis'ten aldım. Leonora tekrar ekildi. Salih'ten mi? Nasıl? Yaşlı adam hafifçe gülümsedi. Bana söylediğine göre bir takım yabancı kişiler son günlerde çarşı içindeki esnafa bizimle ilgili sorular sormaya başlamış. Nerede oturduğumuzu, ne iş yaptığımızı falan filan. Bu da şüphelerimi daha da güçlendirdi. Esnaf tabii sana değil de kendilerine daha yakın buldukları Salih'e yöneltmişler bu sualleri. Son zamanlarda size gelip giden, sizi soran çok konuğunuz var galiba demişler. Umarım anlıyorsundur. O soruları soranlar hep Erol'un adamları olmalı. Leonora yutkundu ve tekrar sustu. Erol'a güvenmekle büyük bir hata etmişti. Neyse ki karanlıktaydılar ve Vasile yüzünün nedenli kızardığını göremiyordu. Sabırlı ol ve bana güven dedi kocası. Az kaldı. 2 saatimiz daha var. Odayı terk ettikten sonra bizi bir daha bulamazlar. Fakat Leonora onun kadar sakin ve sabırlı değildi. Bir motorumuz olduğunu biliyorlar. Onunla kaçacağımızı düşünemezler mi diye sordu. Düşünürler elbette. Ama Erol'u niye yarın eve çağırdığımı sanıyorsun? Henüz birkaç gün daha firar etmeyeceğimizi sanılmasını temin etmek için. Bu kadar çabuk kaçmaya hazır olduğumuzu düşünemeyeceklerdir. Leonora cevap vermedi. Vasili'nin bu konudaki derin deneyimine inanmak istedi. Ama korkuyordu. Vasili Kirlenko köşkün arka bahçeye açılan ufak mutfak kapısını elinden geldiğince sessiz kalmaya gayret ederek araladı. Bahçeye süzülerek etrafı dinleyip karanlıktaki ağaçların gölgelerini dikkatle inceledi. Rüzgarın uğultusundan başka hiçbir ses aksetmedi kulağına. Ormana açılan arka yamaçta da dikkatini çeken tek bir hareket yoktu. Eliyle sessizce karısına gel işareti yaptı. Leonora usulca yaşlı adamın yanına yaklaştı. Küçük valizi o taşıyordu. Konuşmadan bahçeyi aşıp yamacın arasındaki çam ağaçlarının arasına daldılar. Ona yol gözetlendiği için asfaltta çıkamazlardı. Kısa ve hızlı adımlarla ilerlemeye başladılar. Yerlere dökülen çam ağaçlarının ince ve kaygan uzantıları yürüyüşlerini zorlaştırıyor, zaman zaman kaymalarına neden oluyordu. Takip edecekleri yol kısa sayılırdı. 200 metre kadar ilerledikten sonra asfalttaki kavşağa geçince ana yoldan görünmeyeceklerdi artık. Kavşağın hizasına gelince önden giden Vasile durdu ve yere eğildi. Leonora da hemen kocasının yanına çöktü. Yaşlı adam zor duyulan bir sesle fısıldadı. Senin gözlerin daha iyi görür. Kavşakta herhangi birini görüyor musun? Leonora uzun uzun yola baktı. Gecenin bir buçuğunda karanlık ve ürkütücü sessizlikten başka hiçbir şey yoktu. Hayır diye mırıldandı. Kimseyi görmüyorum. Acele etme, biraz bekleyelim. Şimdi burada onlarla kendilerini rahat hissediyorlardır. Belki bir sigaranın yanan ucunu falan görebilirsin. Dikkatli bak. Leonora yeniden başını uzatarak etrafı inceledi. Genç kadın kuşkulu nazarlarını yine kavşağa çevirdi. Sanırım kimse yok ama ajanların burada pusu kuracaklarını neden düşünüyorsun ki? Burası adanın en cüra köşesi. Niye burada beklesinler ki? Sergei, o namussuz söylemiştir. Bizi sattığına göre buraya nasıl ve hangi yoldan geldiğini anlatmış olabilir. Bunu düşünmeliydim diye homurdandı Leonora. Korkudan beynim duracak. Yapma Leonora, bu ilk kaçışımız değil. Kendine hakim ol. Bundan çok daha tehlikeli vartaları atlatmıştık. Bana güven, yine başaracağız. Hem unutma, bu sefer işlediğimiz bir suç da yok. Bizi neyle itham edebilirler ki? Leonora hışımla kocasına döndü. Yeğenine yaptığımızı unutuyor musun? İnkar ederiz, yalan söylediğini beyan ederiz. Nasıl ispat edebilirler? Ellerinde iddialarını kanıtlayacak bir belge ya da delil var mı? Cüzdanı ve kanlı kravatı unutuyorsun galiba. Onları sobada yaktım. Veron'un vereceği ifade. İnkar edersek mahkemede geçerli delil olmaz. Leonora bundan pek emin değildi. Ama şimdi bunları tartışmanın da sırası değildi. Susmayı yeğledi. Gözleri hala yoldaydı. Hadi yürü, dedi yaşlı adam. Galiba kimseler yok. Yerlerinden çıktılar. Kavşağı hızla aşarak denize inen dar ve kayalık patikaya vardılar. Adanın bu metruk ucu hala büyük bir sessizlik içindeydi. Kayalara vuran dalgaların hışırtıları kulaklarını doğuluyordu. Sevik adımlarla sahile indiler. Kayalara çarpan su damlacıkları artık üzerlerine sıçrıyordu. Gecenin boğucu karanlığında Albatros'un beyaz gövdesini görmeye çalıştılar. Ama motorları bekledikleri yerde yoktu. MİT elemanları kendi aralarında haberleşiyorlardı. Teşkilat her şeye rağmen 8 eleman tahsis etmişti o gece. İlk dikkat çekici haber sahildeki lokantalardan birinde gece saat 12'ye kadar kafayı çeken Salih Reis'in yerinden kalkmasıyla gelmişti. Burnu bandajlı adam yarım şişe rakı içmiş, zamanı ayarlamış ve saat tam gece yarısına vardığında lokantadan ayrılmıştı. Peşindeki takip memuru da hesabı ödeyerek arkasından fırlamıştı. İlk iş olarak da adanın muhtelif yerlerine dağılmış olan arkadaşlarına durumu iletmek oldu. Ekip şefinin aldığı emir takibe devam etmesiydi. Kış aylarında büyük ada genellikle tenha olur ve ada sakinleri birbirlerini tanırdı. Hele Reis'in gittiği lokanta akşamcıların toplandığı ufak bir meyhane niteliğindeydi. Salih Reis patronuna sadık bir adamdı ve oturur oturmaz arkasından içeriye gelen yabancının kimliğinden şüphelenmişti. Adam her ne kadar kendisiyle ilgilenmez görünüyorsa da içine çoktan bir kurt düşmüştü. Dışarıya çıkınca hiç arkasına dönüp bakmadı. Albatros'un demirli olduğu yere doğru yürüdü. Gecenin sessizliğinde adamın arkasından geldiğinden emindi. Biraz oyalanmak ve adamı atlatmak istedi. Sanki tekneyi gözden geçiriyormuş gibi yanına gitti. Hatta içine atladı. Üstü brandayla örtülü motoru kontrol etti. Peşindeki adam artık alenen yaklaşıyordu ve kendini saklama gereğini de duymuyordu. Adamın müdahale edeceğini anladı. Başını kaldırıp sordu. Neye peşimde dolaşıp duruyorsun efendi? Tekneden çık Salih Reis. Seninle görüşmek zorundayız. Kaptan homurdandı. Sen de kimsin? Aynı anda sahile doğru yaklaşan birini daha fark etti. Hızla kendilerine doğru yaklaşıyordu. Gözlerini kısarak baktı. O da daha evvel gördüğü biri değildi. Bu gözetlemenin peşinden adamların gelmesinin kendisiyle alakasının olmadığını biliyordu. Bunlar patronunun peşindeydi. Ama bilmediği yaşlı patronunun neler çevirdiğiydi. O güne kadar onu hep uysal, kendi halinde yaşlılığını büyük adada geçirmeye çalışan bir yabancı olarak görmüştü. Leonora ise çocukluğu adada geçmiş sıradan bir Musevi vatandaşı olarak bilirdi. Yıllar önce Avrupa'da evlendiklerini yine onların ağzından işitmişti. Salih Reis ağzı sıkı ve dürüst biriydi. Onların sakıncalı kişiler olduklarını hiç düşünmemişti. Ta ki birkaç gün evvel sabah karanlığı bir yabancıyı gizlice adanın metruk burunlarından birinde taşıyıncaya kadar. O ziyaretçiden de hoşlanmamıştı. Ne var ki o günden sonra bir takım yabancılar adaya dadanmış ve gizli gizli çaktırmadan çalıştığı aile hakkında soruşturmalara başlamıştı. Bunu pek dikkat çekmeden yapmayı başarmışlardı ama esnaftan tesadüfen aldığı duyumlar onda bazı kuşkular uyandırmıştı. Daha sonra köşkte başına gelenler, dövüştüğü adamın burnunu kırması, patronlarının olayı örtbas etmesi ve bu gece tuhaf bir şekilde motoru hazır etmesini istemeleri huylanmasına yol açmıştı. Ama hala onların kötü kişiler olduklarını sanmıyordu. Rıhtımda duran tanımadığı iki yabancıya ters ters baktı kaptan. Konuşsana, kimsiniz, ne istiyorsunuz? Lokantada gördüğü adam konuştu. Biz Milli İstihbarattanız Salih Reis ve seninle görüşmemiz lazım. Kaptan ürpererek adamlara baktı. Lanet olsun, diye homurdandı Vasili Kirilenko. Nerede bu adam? Şimdiye kadar motorun çoktan burada olması gerekirdi. Leonor ürpererek karanlık denizi gözleriyle taradı. Etrafta ne tekne vardı ne de yaklaşan motor sesi. Salih Reis gelmemişti. Yoksa onu yakaladılar mı, diye mırıldandı. Bilmiyorum. Öyleyse hapı yuttuk. Adadan ayrılamayacağız demektir. General düşünmeye çalıştı ama sinirden titriyordu. Leonora paniğe kapılmış gibi sordu. Şimdi ne yapacağız? Telaşlanma, hemen düşünüyorum. Onu yakaladılarsa bizi tutuklamaya geleceklerdir. Yaşlı adam bir süre sessiz kaldı. Sonra sanmıyorum, diye mırıldandı. Niyetleri tutuklamak olsaydı bu işi çoktan yaparlardı. Leonora yeniden ümitle kocasına baktı. Peki ne düşünüyorsun? Bekliyorlar, diye homurdandı Vasili. Neyi? Benim de henüz cevabını bulamadığım şey bu işte. Harekete geçmek için bir şey bekledikleri muhakkak ama ne? Tutuklanma korkusu Leonora'nın yavaş yavaş ruhunda dalgalanmalar yaratmaya başlamıştı. Burada daha ne kadar bekleyeceğiz? Galiba anladım. Neyi? Bizi neden henüz tutuklamadıklarını? Nedenmiş? Yasal bir sebep arıyorlar. Erol'a rüşvet vermemizi. Yarını bekliyorlar. Kocasının açıklamasına Leonora'nın pek aklı yatmamıştı. Ama yaşlı adamın sakin tutumu onu biraz rahatlatır gibi oldu. Vasili, söylesene, şimdi ne yapacağız diye inledi. Hiç dedi general, evimize döneceğiz.